Ayrım 5.
Ehl-i Beyt. Kur'an-ı Kerim'de ev halkı anlamında geçen, bakın Hud 73, Kasas 12, Ahzab 33 bu tabir yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'in ev halkı anlamında da kullanılmaktadır. Ahzab 33. Hazreti Peygamber'in ev halkı anlamında Ehl-i Beyt deyiminin de biri geniş, biri dar olmak üzere iki çerçevesi vardır. Geniş anlamda Ehl-i Beyt, Hazreti Peygamber'in bütün ev halkını, hatta ev halkına yakın kişileri de içerir. Nitekim bir İranlı olan Selman-ı Farisi için Hazreti Peygamber, "O bizim Ehl-i Beytimizdendir," buyuruyor. İslam geleneği geniş anlamda Ehl-i Beyt'ten Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ailesini anlamaktadır. Bu anlamda Ehl-i Beyt deyiminin geçtiği ayet Ahzab suresinin 33. ayeti olup şu mealdedir. Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister ey Ehl-i Beyt. Dar anlamda Ehl-i Beyt ise İslam bilginlerinin ortak kabullerine göre şu dört kişiden oluşur. Hazreti Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin. Hadis kaynaklarının Peygamberimizin hanımlarından Ümmü Seleme'ye ve sahabi Üsame ve Zeyd'e dayandırdıkları beyanlara göre Hazreti Peygamber bu dört kişiyi elbisesiyle sararak "Benim Ehl-i Beytim bunlardır" demiş ve onlara dua etmiştir. Bu dört kişiye elbise altına alınan yakınlar anlamında Ali Aba ve Ehlül Kisa da denir. Müfessir Hamdi Yazır'ın da belirttiği gibi Ahzab suresinin 33. ayetinden sadece peygamber hanımlarını anlamak, tefsir ilmi kuralları ve Arap dilinin yapısı bakımından mümkün değildir. Çünkü ayet, Ehl-i Beyt'e hitap ederken erkek zamiri olan küm kelimesini kullanmıştır. Bu özellik, Ehl-i Beyt'in içinde erkeklerin de bulunduğunu ve kadınların bu kavram içine Arap dilinde talib denilen kural gereği girebileceklerini göstermektedir. Kaldı ki Hazreti Peygamber'in bu ayeti fiilen yorumlayışı karşısında Ehl-i Beyt'i peygamber hanımlarıyla sınırlamak asla savunulamaz. Kimliklerini Kur'an ve hadis ışığında tespit ettiğimiz bu Ehl-i Beyt'tir ki Kur'an peygamberimizin tebligatına karşılık olarak onlara sevgi ve saygıyı emretmektedir. Bakın Kurbame'de. Müfessir Razi eserinde Ehl-i Beyt'in bizzat Allah tarafından Hazreti Peygamber'le tam beş şeyde ortak kılındığını tespit eder. Bunlar 1. Selam. Allah namazda okunan tahiyyatta selam sana ey Nebi demiş. Kur'an'da da Yasin ailesine selam olsun diyerek Ehl-i Beyt'i selamlamıştır. 2. Salat. Allah namazda son oturuşta Allahümme salli okuyarak hem Hazreti Peygamber'e hem de Ehl-i Beyt'e salat getirmeyi adet kılmıştır. 3. Taharet. Temizlik, arınmışlık. Allah Yüce Peygamberi için gerçekleştirdiği temizliği, Allah sizi tertemiz kılmak ister ey Ehl-i Beyt buyurarak Ehl-i Beyt için de lütfetmiştir. 4. Sadaka. Allah peygamberine haram kıldığı sadaka yemeği aynı şekilde Ehl-i Beyt için de haram kılmıştır. 5. Sevgi. Allah Kur'an'da peygamberini sevmeyi emrettiği gibi Ehl-i Beyt'i sevmeyi de emretmiştir. Kur'an'da ilk surede yer alan ve her Müslümanın günde beş vakit kıldığı namazda okunması emredilen "Bizi doğru yola ilet, kendilerine bağışta bulunduklarının yoluna" ayetindeki bağışta bulunulanlar Hasan el-Basri, Ebu Aliye vesaire gibi bazı ilk ve büyük müfessirlere göre son peygamber, Ehl-i Beyt ve seçkin sahabilerdir. Ehl-i Kitap. Ehl-i Kitap veya kendilerine kitap verilenler diye adlandırılan topluluktan bahseden Kur'an ayetlerinin sayısı 70 küsurdur. Bu da gösterir ki bu kavram Kur'an terminolojisinde ve Kur'an'ın evrensel mesajını tanımada önemli bir yer tutuyor. Ehl-i kitap, kitap sahibi olanlar, kitabı olanlar, peygamberler tarafından getirilmiş kitapların birine inananlar gibi manalar yanında, filolojik noktadan hareket edildiğinde yazmayı bilenler, İzlemekte oldukları bir kitaba sahip bulunanlar ve nihayet okuma yazma bildikleri için ümmi bir toplumun kültürlüleri olarak anılanlar gibi manalara da gelir. Kitap vahyin adlarından biri olduğuna göre, bakın kitap M'de, ehli kitap vahye muhatap olmuş topluluk anlamına gelecektir. Ve bu anlamda her topluluk kitap ehlidir. Çünkü Kur'an her topluma mutlaka bir peygamber gönderilmiştir diyor. Bakın Fatır 24. Öte yandan Kur'an, Resullerin sayısını adı geçenlerle sınırlamamıştır. Haklarında bilgi verilen Resuller yanında kendilerinden bahsedilmeyen Resuller de vardır. Bakın Resul M'de. O halde kitap sahibi topluluklar genel çerçevede Kur'an'da adı geçenlerden ibaret değildir. Bu evrensel perspektifin bir gereği olarak Hazreti Peygamber, Sabi ve Mecusilere kızlarını almak ve kestikleri hayvanların etini yemek dışında Yahudi ve Hristiyanlar gibi davranılmasını emrediyor. İslam bilginleri işte bu yüzden ehli kitap deyiminin hukuksal çerçevesini mümkün oldukça geniş tutarlar. Hatta Zerdüştiler dağınık parçalar halindeki Zend Avesta'yı bir kitap halinde toplayarak ehli kitap topluluk kavramı içine girmeyi denemiş ve kısmen başarmışlardır. Ancak şu bir gerçektir ki Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in ve fukahanın ortak kullanımıyla ehli kitap deyimi özel çerçevede Yahudiler, Yahud ve Hristiyanlar, Nasara diye ifade eder. Bununla beraber deyimin diğer Kur'ansal boyutlarını dikkate almakta hiçbir engel yoktur. Genel çerçeve itibariyle ehli kitap, tevhid dini olan peygamberli dinlerin, Semitik dinlerin, İslam'dan önceki temsilcileri ve taşıyıcılarıdırlar. Kur'an, bu topluluğun kendilerine verilen emaneti yozlaştırdıklarını, nebileri öldürmeye, bakın Beni İsrail M'de, hatta Allah'a ortak koşmaya kadar giden fenalıklar işlediklerini, bakın Küfür M'de söyler ve sık sık hatalarını tashih ile onları doğruya, insaflı olmaya, Allah'a verdikleri sözü tutmaya çağırır. Şu bir gerçek ki Kur'an, ehli kitabı bir mutlak düşman hedef olarak göstermemekte, tam aksine tevhid gerçeğinin egemenliğini sağlamada işbirliğine çağrılan bir entegrasyon unsuru olarak değerlendirmektedir. Ehli kitap bir nevi kıskanç asi kardeşler topluluğudur. Ehli kitabın en büyük hatası, tanrısal vahyin son temsilcisi olan Hazreti Muhammed'i tanıyıp dinlememektir. Onların bu yanılgısı, ellerindeki vahiy ürünü kitapları art niyet ve çıkarcılıktan uzak bir mantıkla okumamalarıdır. Maide 68. Kur'an buna, kitabın bir kısmını okuyup diğer bir kısmını görmezlikten gelmek diyor. Bakın Bakara 85. Bu yine Kur'an'ın ifadesiyle, kendilerine bir Allah elçisi geldiğinde ellerindeki kitabın o elçiye ilişkin beyanlarını göz ardı ederek inkara gitmek şeklinde sergilenen bir davranıştır. Bakara 100-101. O halde ehli kitabın vahyin son temsilcisi Hazreti Muhammed'i inkarları bir bilgisizlik, delilsizlik olayı değil bir inat ve haset olayıdır. Bakın Bakara 121, 144, 146, En'am 20, 114. Onlar bilip durdukları halde hakkı yanlışla kirletirler. Ali İmran 70-71. Kur'an, kitap ehlinin inat ve kıskançlıktan doğan tahrip ve fesatlarına dikkat çekmekle birlikte, onlara karşı Müslüman toplumun sıcak bakmasını esas almış ve bu kitleye farklı bir statü tanımıştır. Onların yemekleri yenir, kestikleri avladıkları hayvanlar da yenir. Maide 5. Doğaldır ki bu yenen yemek ve hayvanların Müslümana yasaklanan cinsten olmamaları gerekir. Bu konuda geniş bilgi için bakın El Malılı 3/1577-1581. Kur'an ehli kitapla mücadelenin en güzel biçimde yapılmasını emreder. Sertlik, ezicilik bunların sadece zulme sapanlarına uygulanacaktır. Ankebut suresinin 46. ayeti bu emri verirken, evrensel Kur'an, enginlik ve rahmetine uygun şu gerekçeyi de gösterir. Ve onlara deyin ki, biz Müslümanlar, bize indirilene de inanmışızdır, size indirilene de. Ve bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Ve biz o biricik ilaha teslim olmuş kişileriz. Ehli kitap bahsinin en ilginç noktalarından biri, belki de birincisi şudur. Kur'an, ehli kitabın Nasara, Hristiyanlar bölümünü, Müslümanlara gönül yakınlığı, meveddet, en fazla olan kitle halinde tanıtırken, Yahud, Yahudiler bölümünü düşmanlığı en şiddetli kitle olarak gösteriyor. Bundan daha ilginci, bu tespiti yapan Maide 82. ayetin, Yahudilerin Müslümanlara düşmanlığının şiddetini anlatırken, onları putperestlerden önceye almış olmasıdır. Tefsir ilmi tekniği bakımından bunun ifade ettiği mana şudur. Müslümanlara düşmanlıkta en şiddetli tavrı sergileyen iki kitle, Yahudiler ve putperestlerin en azılısı Yahudilerdir. Anılan ayetin sergilediği İlginç yaklaşımlardan biri de Hristiyanların gönül yakınlıklarının bu kitle içindeki rahip ve ruhanilerin varlığıyla bunların kibirden uzak bulunmalarına bağlanmasıdır. Biri en yakın, biri en kinci bu iki kitlenin tümü Allah'ın birliği etrafında entegrasyona çağrılmaktadır. Ali İmran 64. ayet bu noktada tarihin ilk birlik, unification çağrısıdır. Ve bu çağrının esasını yaratıcı kudretin birliğine iman ile insanın insana kul olmasının reddi oluşturmaktadır. Kur'an'ın bu evrensel çağrısını dinler tarihi ve insanlığın birliği açısından değerlendiren Müfessir Elmalılı, espriyi şu güzel cümleyle ifadeye koymuştur. Dini yüceliş ve gelişme, vicdanların parçalanma, dağılma ifade eden özelliklerinde değil, toplu ve birlik olmalarında ve çerçeveyi geniş tutmalarındadır. Bakın Tefsir 2 Taksim 1132. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde olduğumuz ölümsüz mesajı şöyledir. De ki, ey ehli kitap, gelin aramızda aynı olan gerçeği ifade eden söze, Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da bazımız bazımızı Rabler edinmesin. Bu ayette geçen bazımız bazımızı Rabler edinmesin ifadesinin ne anlama geldiği, Hazreti Peygamber'den sorulduğunda Tanrı elçisi şöyle buyurmuştur. Kilise babalarının sözlerini Allah kelamı gibi benimsemek, onları Rab edinmek olur. Hristiyanlar bunu yapmıştır. Allah Resulü'nün bu sözünde din bahsinin en önemli noktasına dikkat çekilmiştir. Tarih içinde Allah'ın insanı mutlu etmek için gönderdiği dinin, insanın başına bir felaket kasırgası gibi musallat olması, din adına söz söyleyen bir takım hasta ruhların gizli bir biçimde kendilerini ilah ilan etmeleri ve bunu da dine fatura etmeleri yüzündendir. Şu bir gerçek ki, bütün dinler tarihi boyunca her mekanda gerçek dine karşı en büyük belayı sergilediği halde kendini o dine mal eden bir sahte din ola gelmiştir. Bunun tarihte en tipik ve zalim örneği Engizisyon'dur. Gerçek dindarları din adına kahra uğratan bu zulüm ocağının din gerçeğine indirdiği darbe, bütün Allah düşmanlarınınkinden daha büyüktür. 3 milyara yakın insanı komünizm yalanının ardında perişan eden sebepler, Engizisyon'un bıraktığı acılardan kaynaklanmıştır. Batı'nın büyük beyinlerinden biri olan Toynbee, komünizm İncil'den koparılmış ama hoyratça koparılmış bir yapraktır derken, acaba bu sırra mı işaret ediyordu? Bunu tartışabiliriz ama Kur'an'ın az önce verdiğimiz ayeti ve o ayete İslam peygamberinin getirdiği yorum, hiç kuşkusuz bu sırrı açığa çıkarmaktadır. Esasen Yahudi ve Hristiyanların İslam'a karşı çıkmalarının temelinde kilise babalarının saltanat endişesi vardır. Yani onların inatlarının temelinde ikna edilmemiş olmak değil, egoizm yatar. Kur'an bu noktaya değinirken şöyle diyor. Andolsun ki sen o ehli kitaba bütün ikna edici delil ve mucizeleri getirsen de onlar senin kıblene yine tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olucu değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine tabi olmazlar. Bakara 145. Hal böyle olduğu içindir ki ehli kitabın sapması, doymazlık, uzun emel, emed ve kalp katılığı olarak gösteriliyor. Hadid 16. Bu illetler gerçeği görmeyi engeller ve delile değer verme yeteneğini siler süpürür. Bu illete tutulan ehli kitap din bilginleri ve önderleri İslam mesajına kinle bakmışlardır. Çünkü İslam insanın insana kulluğunu hem ruhsal hem de ekonomik yönden yıkmaktadır. Kilise babaları ise bu iki kulluğu son derece ustalıkla yürütüp faturayı Allah'a kestikleri halde fiilen ilahlığı kendileri yapan zorbalar haline gelebilmişlerdi. Engizisyon bu zorbalığın din şemsiyesi altında yaşatılmasıdır. Engizisyon babaları Allah'a fatura ettikleri tavırlarıyla insan hayatını cehenneme çevirmiş, insanı Allah'tan uzaklaştırmışlardır. Ali İmran 99. Kur'an dünya hırs ve saltanatını din maskesi altında sürdüren Engizisyon kodamanlarının gerçek yüzlerini şu mucize beyanla deşifre etmektedir. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki Yahudi ve Hristiyan din adamlarının birçoğu insanların mallarını tıkanasıya yerler insanları Allah'ın yolundan geri döndürürler. Tevbe 34. Kur'an'ın ehli kitapla ilgili beyanları tetkik edildiğinde, bu kitlenin negatif tavır ve davranışları şöyle bir tabloya vücut vermektedir. 1. İnat, kıskançlık ve çıkar hesapları yüzünden vahyin son tebliğcisini reddederek peygamberlik kurumunun seyrine ters bir tutuma girmek. Bunu yukarıda açıkladık. 2. Allah'a verdikleri sözü, yani misakı unutarak, bak misak mede, nebilere karşı çıkmak veya vahyi tebliğden kaçınmak. Bakın Ali İmran 187, Araf 169. Misaka ters davranışın en kötü belirişi, Allah'ın ayetlerini basit menfaatler karşılığı satmak, dejenere etmektir. Kur'an, ehli kitabın bu fenalığına ısrarla dikkat çekmektedir. İlahi ayetleri basit çıkarlar için satmak, iki görünüm arz eder. Allah adına yalan uydurmak, Allah'ın hüküm ve emirlerini değiştirmek, kısmen gizlemek. Ehli kitap bu kötü huyların hepsine de bulaşmıştır. Bu illete değinen Kur'an ayetleri şu ifadeleri taşımaktadır. Yazıklar olsun o kişilere ki, kitabı elleriyle yazarlar da sonra işte bu Allah katındandır derler. Bunu yazdıklarıyla çok az bir karşılık elde etsinler diye yaparlar. Veil olsun onların ellerinin yazdığına, veil olsun onların bu yolla kazanmakta olduklarına. Bakara 79. Ve kitap ehlinden bir zümre de vardır, dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki, siz onu kitaptan sanasınız. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa ki o Allah katından değildir. Ve onlar bilip durdukları halde Allah adına yalan söylerler. Ali İmran 78. Ve Allah'ın ehli kitaptan vahyi insanlara açıkça bildirecekseniz onu saklamayacaksınız diye misak aldığını hatırla. Buna rağmen onlar vahyi omuzlarının arkasına attılar da onu çok az bir karşılıkla sattılar. Ne çirkindir onların bu satın aldıkları. Ali İmran 187. Kur'an bu yanlış alışverişi kitap ehlinin karanlığı satın alması olarak tanıtır. Bu Allah'a giden yolun karartılması sonucunu verecektir. Nisa 44. Tam bu noktada Kur'an'ın son peygamberle ilgili ehli kitap tavrını deşifre eden ve Hazreti Muhammed'in vahideki bozulmaları tasih edici rolünü ifadeye koyan şu ayetine yer verebiliriz. Ey kitap ehli! Şu bir gerçek ki bizim Resulümüz size gelmiş bulunuyor. O size Allah'ın kitabından gizleyip durduğunuz şeylerin bir kısmını açıklıyor, birçoğunu da dokunmadan bırakıyor. Şunu iyi bilin ki size Allah'tan bir nur ve apacık bir kitap gelmiş bulunuyor. Maide 15. Ehli kitabın sapma noktalarının en önemlilerinden biri olan Allah'ın ayetlerini menfaat karşılığı satma illetini açıklayan müfessir Elmalılı şu tespiti yapmayı da ihmal etmemiştir. Ne yazık ki hayli zamandan beri Müslümanlar da bu hale düşmüşlerdir. Bakın tefsir 2 Taksim 1253. Ehli kitabın uyarı gerektiren yanlışlarından biri de onlardaki din sınıfının iki yüzlülüğü olarak veriliyor. Onlar ilahi kitabı okur, halka doğruyu dürüstlüğü emrederler ama kendi benliklerini unuturlar. Bakara 44. Ehli kitabın sapma sebeplerinden biri de dinde gulüv yani aşırılık, ifrat ve azgınlıktır. Dinde gulüv gerçeğin tersine gitme, hakkın zıddına iş görmedir. Maide 77, Nisa 171. Ehli kitabın bu sapışı bay kelimesiyle de ifade edilmiştir ki o da azma, başkasının hakkına tecavüz, doymazlık, sınır tanımamadır. Bakın bay madde. Kilise babaları Allah'ın yerine hüküm vermeye kalkmak ve yaratıcıya ait nitelikleri kula vermek suretiyle de bir bay sergilemişlerdir. Kendilerine kitap ve tanrısal ilim verildikten sonra parçalanıp gidişmeye gitmeleri işte bu bay yüzündendir. Ali İmran 19. Bay onları o hale getirmiştir ki Hristiyan kısmı Yahudileri, Yahudi kısmı da Hristiyanları batmış görür. Bunların her biri cennete sadece kendilerinin gideceğini, başkalarının asla oraya giremeyeceğini iddia eder. Bakara 111. Her biri ötekilerin hiçbir işe yaramadığını öne sürer. Bakara 113. Her biri doğruyu ve güzeli bulmak için onların yoluna girmenin şart olduğunu savunur. Bakara 135 ve her biri Allah'ın oğlu ve sevgilisi kendilerinin olduğunu ilan eder. Maide 18. Kur'an bu dar kafalılığa, bu bağnazlık ve tekerciliğe hayal, kuruntu ve aldanış demekte ve Müslümanları böyle bir yola gitmemeleri için uyarmaktadır. Kur'an'ın şu beyanları sadece ehli kitaba değil, bütün insanlığa ders olacak nitelik ve değerdedir. Dediler ki, cennete sadece Yahudi olanlar veya sadece Hristiyan olanlar girerler. Bu onların kuruntularıdır. Onlara de ki, eğer doğru sözlüyseniz getirsenize delilinizi. Bakara 111. Bu ayet, hiçbir kişi veya toplumun kendisinin cennetlik olduğunu ispatlayamayacağını ortaya koymaktadır. Buna karar vermek Allah'ın tek elindedir. Benim mabedim dışında kurtuluş yoktur iddiası, Kur'an'a göre Allah'ın karar hakkına bir tecavüzdür. Şu ayetler bu konuyu daha çıplak biçimde ortaya koyuyor. İş ne sizin kuruntularınızdaki gibidir, ne de kitap ehlinin kuruntularındaki gibi. Kim kötü bir iş yaparsa onun karşılığında cezası verilir ve Allah'a karşı kendisine ne bir dost bulur ne de bir yardımcı. Kim de erkek veya dişi mümin olduğu halde barışa yönelik hareketler sergilerse, işte böyleleri cennete girerler ve bunlar zerre miktarı haksızlığa uğratılmazlar. Nisa 123-124. Bu ayetler din mensuplarının dış patente sığınarak cenneti tekeline almalarına, alemlerin Rabbi tarafından indirilen bir darbedir. Cennet Allah'ın tek elindedir ve O, onu kendisine inanıp barışçıl hareketler, salih amel sergileyenlere layık gördüğünü açıkça bildiriyor. Ehli kitabın kendi mabetleri dışında kalanları batmış göstermelerinin zorunlu sonucu, kendilerine tam teslim olmayanlardan hoşnut olmamalarıdır. Son peygamberin bu noktada şöyle dikkati çekiliyor. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar onların milletlerine uymadıkça senden asla razı olmazlar. Bakara 120. Bu ayette din değil de millet deyiminin kullanılmış olması çok ilginçtir. Bu demektir ki ehli kitabın uymaya çağırdıkları ve çağıracakları saf din değil, dine de bünyesinde yer vermekle birlikte kan ve ete dayalı unsurlar da içeren millet, kavmiyettir. Batıda dinin ırksal ve coğrafi değerlere bir türlü egemen olamadığını gördükçe, Kur'an'ın bu ifadesindeki mucizeye tekrar tekrar hayranlık duymamak mümkün değildir. Madem ki ehli kitap kendi milletlerinin, milliyetlerinin uydusu olmayanları sevmezler, o halde onlar evrensel bir ruhun gönül dostu, veli olmaya layık değillerdir. Evrensel mesajın kan ve ırk üstü temsilcileri olan Kur'an toplumuna şöyle deniyor. Ey müminler! Yahudi ve Hristiyanları gönül dostu edinmeyin. Onlar kendi kendilerinin dostudurlar. Maide 51. Burada da mucize bir ifade vardır. Ehli kitabın gönül dostu, veli edinilmemesi söyleniyor. Bu onların düşman tutulmalarını gerektirmez. Bir insanın gönül dostu olmaması, düşman ilan edilmesini gerektirmez. Arada nüanslar vardır. Ehli kitap veli olmaz ama muahed, anlaşmalı, birlikte yaşanır kişi olur ve olmalıdır. Ehli kitapla gönül dostu olmamamızın anlamı, onlarla ilişkiyi kesin, onların yanına uğramayın, onlarla savaş halinde olun demek hiç değildir. Onlarla birlikte yaşanır, dinlerine, ibadetlerine saygı gösterilir. Hatta Hazreti Peygamber onlara kendi mescidinde ibadet etme izni bile vermiştir. Bakın mübahele maddesi. Ve İslam tarihi boyunca Müslümanlar ehli kitabın dinlerini hep korumuş, onlara her devirde ve her zeminde din ve düşünce hürriyeti götürmüşlerdir. Hatta onları kendi dindaşlarının zulümlerine karşı koruyanlar da büyük ölçüde Müslümanlar olmuşlardır. Şu bir gerçek ki, bir Müslüman için bir kitap ehli, en büyük nebiler arasında yer alan Hazreti Musa'nın veya Hazreti İsa'nın bağlısıdır ve yalnız bunun için bile korunmaya layıktır. Çünkü Müslüman vicdan hem Musa'ya hem de İsa'ya inanmakla yükümlüdür. Ve böyle bir vicdan, hatası ne ölçüde büyük olursa olsun, bir ehli kitabı Hazreti Musa ve İsa'nın emaneti sayar. Fakat ne yazık ki aynı şeyi kitap ehli için söyleyemeyiz. Onlar Hazreti Muhammed'i peygamber sayıp ona saygı duymadıklarından, Müslüman onlar için saygıya layık olmayan bir sapıktır. Hatta Hazreti Muhammed'i bile bir sapık görme bahtsızlığını sergilemişlerdir. Kur'an'ı Anlamaya Doğru adlı eserimizin Kozmik Birliğe Doğru adını taşıyan bölümündeki şu satırlar bu noktada derin bir gerçeği gözlerimizin önüne koyabilir. Günümüzden 700 yıl önce yaşamış olan Mevlana ile Dante'yi mukayese eden İngiliz bilgini Nicholson'ın şu tespiti yaparken derin bir acı duymuş olmalıdır. Mevlana, sokak köşelerindeki Hristiyanların küçük görülmesini Tanrı'yı gücendirecek bir davranış olarak nitelerken, onun ölümünden birkaç yıl sonra İlahi Komedyasını kaleme alan Dante eserinde Müslümanların peygamberini cehennemin alt tabakalarında yanan bir zındık olarak gösteriyordu. Batının kendisi dışındakilere bakışı işte budur. Bu söylediklerimizin Müslüman vicdanındaki fıtrat zemini Kur'an tarafından çizilirken şöyle deniyor. İşte siz müminler o kimselersiniz ki kendiniz dışındakileri seversiniz. Oysa ki onlar sizi sevmezler. Ve siz ilahi vahyin tümüne bir kitap olarak inanırsınız. Onlarsa sadece sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. Kendi hallerine kaldıklarındaysa size duydukları kin ve öfkeden parmak uçlarını ısırırlar. Ali İmran 119. Şunu da eklemek zorundayız. Burada bizim tespitimiz Kur'an insanı esas alınarak yapılmıştır. Tarih içinde geleneklerin Müslümanı tarafından sergilenen bazı davranışları veya bugünkü Müslümanların Batı emperyalizm ve sömürgeciliğinin kahrı altında bilenmiş ruhlarından fışkıran sert tavrı İslam adına örnek almak yanıltıcı olur. Kaldı ki günümüz Müslümanlarına Cezayir'den Hindistan'a, Bakü'den Filistin'e kadar reva görülen zulüm ve kahır dikkate alındığında, geleneğin Müslümanı tarafından izlenen davranış şeklinin de Batılıların yaptıklarına nispetle bir merhamet ve hoşgörü sayılabileceği kesindir. Hristiyan Amerika ile Yahudi İsrail'in yani Birleşik Ehli Kitap dayanışmasının çaresiz Filistin mazlumlarına yaptıklarını bütün dünya canlı sahneler halinde izlemiştir. Tarafsız bir benlik başka delil aramaz. Ehli Kitap Müslümanlar tarafından İslam paktının dışına itilmez. Onlar Müslümanlarla birlikte yaşarlar ve her türlü hak ve hürriyetleri Müslüman devletin korunması altındadır. Bu koruma ve güven sağlama karşılığında onlardan cizye alınır. Onlar Müslümanlara emanet edilmiş sayılırlar. Bir başka deyimle onlar Müslümanın zimmetindedirler. Bu yüzden onlara İslam fıkhında zimmi adı da verilir. Kısacası Müslümanlar onların mal, ırz, hürriyet ve imanlarını korumayı taahhüt etmiş, bu sorumluluğu üstlenmiş olurlar. Bu konuda geniş bilgiler için hadis ve fıkıh kitaplarının zımmi, cizye ve cihat bahislerine bakılmalıdır. Ehli kitabın gönül dostu olmayışlarının zorunlu sonuçlarından biri de onların tıpkı müşrikler gibi Müslümanlara iyilik ve hayır gelmesini istememeleridir. Bakara 105-109, Ali İmran 69. O halde müminler ehli kitaptan herhangi bir fıkranın bağlısı olmamalıdırlar. Aksi halde imandan sonra küfre döndürülmeleri tehlikesi vardır. Ali İmran 100. Unutmamak lazım ki ehli kitabın arzuladığı şeylerden biri de Muhammedi müminlerin imandan sonra tekrar küfre sapmalarıdır. Bunun tahrik edici sebebi de onların içlerindeki kıskançlıktır. Bakara 109. Bu kıskançlığı Muhammedi müminlerin vahyin tümüne inanmış olmalarından kaynaklanan enginlik tahrik ediyor. Maide 59. Ehli kitabın dostluğa ehil olmayışını gerekçeye bağlarken Kur'an şöyle diyor. Onlar sizin dininizi, namaz ve niyazınızı alay ve eğlence konusu yapmaktadırlar. Bu bir beyinsizliktir. Bunu yapandan dost olmaz. Maide 57-58. Bunlar Muhammedi müminlere nefretlerinden dolayı görünür ve görünmez putlara inanma ve küfre saplanmış insanları Kur'an'a inananlardan daha ermiş görme yönüne bile giderler. Nisa 51. Ehli kitabın bu genel negatif tavrına uymayan istisnalar yok değildir. Kur'an, kurumsal ve global planda tevhid dairesi içinde gördüğü ehli kitabın seçkin ruhlu zümrelere de sahip bulunduğunu açıkça söylemekte ve hatta bu zümreleri övmektedir. Ali İmran 113-115. Ayetler şöyle diyor. Ehli kitabın hepsi aynı değildir. Onlardan bir zümre vardır ki Allah'ın ayetlerini geceler boyunca okurlar ve onlar secdeye kapanırlar. Onlar Allah'a, ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten yasaklar ve hayır işlerinde de yarışırlar. İşte onlar barış ve iyilik sevenlerdendir. Onların hayır adına yaptıkları hiçbir şey inkar edilmez, örtülmez. Allah takva sahiplerini çok iyi bilmektedir. Demek oluyor ki ehli kitap içinde Allah'ın sevgili kulları da vardır. Kur'an, onların çoğu fasıktır diyerek bir kısmının istikamet ve cennet ehli olduğunu vurguluyor. Bu istisnai grubun Hristiyanlar bölümünü anlatan Kur'an ayetleri ise gerçekten çok duygulandırıcı ifadelerle anılan seçkin zümreyi övmektedir. Bakın Nasara M'de. Kur'an'ın şu anlattığımız yaklaşımı sergileyen ayetlerindeki tespitleri, ehli kitabın Müslüman olanlarını anlatıyor şeklinde kayıtlamak tamamen yanlıştır. Kur'an'a iftiradır. Kur'an'ın mesajındaki evrensel rahmeti, enginliği insafsızca boğmaya kalkmaktır. Müslüman olanların iyiliklerini Kur'an ehli kitap diye söze girerek neden anlatsın? Bu ayetlerde açıkça ehli kitaptan bahsediliyor. Ehli İslam'dan veya Muhammed ümmetinden değil. Bunda şaşılacak bir yön de yoktur. Kur'an ebedi kurtuluşu tevhide bağlamıştır ve tevhidin üç şartını Allah'a iman, ahirete iman ve ameli salih diye açıkça koymuştur. Tevhide imanda peygamber şartı yoktur. O kemal ifadesidir. Bakın iman M'de. O halde ehli kitabın bir kısmı Allah'a, ahirete inanıp salih ameller işleyerek kurtuluşun asgari şartlarını yerine getirir ve kurtulur. Kur'an'ın söylediği budur. Kur'an'ın insanlığa verdiği bu ilahi nimeti, Allah'ın ayetlerini ulema böyle dedi, fukaha şöyle diyor lakırdılarıyla tahrif ederek geri almaya kimsenin hakkı yoktur. Allah'ın kelamında açıkça ifade edilmiş bu gerçeği kivlukal ile sağa sola çekmeye yeltenmek ne büyük günahtır. Kur'an'ın karara bağladığı bir meselede ulema görüşünün ne değeri olabilir? Yoksa Allah'ın eksik bıraktığı noktalar var da onları ulema mı tamamlıyor? Kur'an'ın ehli kitabın az bir kısmının ilahi ayetlerin tümünü kabul ettiğini, kendi dış patentini korumakla birlikte son Resul'e gelen vahye iman ettiğini ve bu zümrenin kurtulmuş cennetlik kullar olduğunu söylüyor. Bunu tevhile hiç kimse muktedir değildir. Kur'an biraz daha ileri giderek şöyle diyor. O kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir kısmı sana vahyedilenle ferahlık duyarlar. Ra'd 36. Bu ayeti kitap ehlinden Müslüman olanlar diye parantez içi ilavelerle tercüme edenler Allah'ın kelamına ilave yapmış, tahrife gitmiş, Kur'an mesajını dejenere etmişlerdir. Allah'ın rahmetine ambargo koymak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Böyle bir şeyden Allah'a sığınırız. Kur'an, ehli kitap içindeki kurtulmuş zümrenin varlığını pozitif ifadelerle ilan ettiği gibi, konuyu negatif kutuptan da aynı sonuca ulaştıran beyanlar taşımaktadır. Haşr suresi 2. ve 11. ayetlerle Beyyine suresi 1. ve 6. ayetler, ehli kitaptan küfre sapmış olanlar ifadesine yer veriyor. Bu demektir ki, ehli kitabın kafir olmayanları da vardır ve bunun nasıl olduğunu yukarıda gördük. Müddessir suresi 31. ayet ise bir konuda müminlerle ehli kitabı aynı kategoride göstermiş, bu iki kitlenin karşıtı olan kitleyi kafirler diye anmıştır ki, bu da ehli kitaptan bazılarının mümin başlığı altına girdiğini ifade eder. Ali İmran suresi 199. ayet çok daha açıktır. Şu bir gerçek ki, ehli kitaptan bazıları Allah'a, size indirilene, onlara indirilene, Allah'tan ürpererek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini basit bir karşılıkla satmazlar. İşte bu zümre için Allah katında özel mükafatlar vardır. Hac suresi 40. ayetse açıkça ehli kitabın mabetlerini, salmağa ve havralar, Müslüman mescitlerle birlikte anmakta, ve bu üç tür mabette Allah'ın çok çok zikredildiğini beyan etmektedir. Bakın Mescid M'de. Bu da gösterir ki ehli kitap genel çerçevede ehli tevhiddir. Kısacası ehli kitabın tamamı ebedi kurtuluşu yitirmiş kafirler değildir. Onların Allah'a ve ahirete gereğince inananlarının amelleri inkar olunmaz, karşılıksız kalmaz. Ali İmran 115. Onların öyle ahlak ve fazilet sahibi olanları vardır ki, ona kantarlar çekisiyle altın gümüş emanet etsen, onu sana aynen iade eder. Ali İmran 75. Bunu söylemek, onlar için de kendisine emanet edilen bir dinarı bile geri vermeyen. Ali İmran 75, kötü ruhluların varlığını inkar ile onların hepsini aklamak değildir. Ama Kur'an öyle diyorsa öyledir. Bize düşen Kur'an'ın tespitlerini kendi egomuzun ve geleneklerimizin kabullerine uydurmak için tahrif değil, Allah'ın beyanlarındaki sırra ermektir. Yoksa hiç kimse ehli kitap batılı emperyalist sömürgecileri aklamanın gayreti içinde değildir. Biz Kur'an'ın söz aldığı yerde susmanın gereğini yerine getirmek borcundayız. Bu susma bizim nefsimize ağır gelse de bunu yapmak zorundayız. Düşman bildiklerimize bağış, merhamet, hatta övgü getirse de bunu saygıyla karşılamalıyız. Çünkü Kur'an'da konuşan Allah'tır. Allah'a niye böyle yaptın demeye gelecek tavırlara girmek bahtsızlık olur. Emanet. Kur'an-ı Kerim'de tekil ve çoğul emanat olarak 6 yerde geçmektedir. Bu kelimenin kökü olan emn, iman da bu köktendir. Ruhun sükunet bulması ve korkudan kurtulmak anlamındadır. Emanet, bir şeyi veya bir değeri gönül huzuru ve güvenle bir başkasına teslim etmek veya aynı şartlarla teslim almaktır. O halde emanette teslim edenle teslim alanın karşılıklı güven ve rahatlıkları esastır. Bu da gösterir ki emanet keyfiyeti, şuurlu ve kararlı iki egonun varlığını gerektirir. Nitekim emanet olayındaki bu iki şuurlu ego esprisi, Kur'an tarafından imanda da ısrarla korunmakta ve putperest inancın taraftarlarından biri, putlar şuursuz oldukları için Kur'an putperestliği bir bilgisizlik, beyinsizlik ve aldanış olarak görmektedir. Emanet kavramının Kur'ansal yerini tespite çalışan klasik müfessirler, onu kelime-i tevhid, adalet, akıl gibi anlamlarda kristalleştirirler ki, az önce işaret ettiğimiz incelikle uyuşması açısından da dikkat çekicidir. Ve bu anlamda alındığında, emanet, insan dışında hiçbir varlığın taşıyamayacağı bir evrensel ve kozmik yük ve görevdir. Bakın Ahzab 72. Kısacası, hayat, bir anlamda bir emanet taşıma imtihanıdır. Bir hadis bu sırra çok güzel işaret etmiştir. Kıyamet günü insana adım başı ömrünü nerede geçirdiği, ne yaptığı, malını nerede kazanıp nereye harcadığı, bedenini nerede kullanıp tükettiği konularında soru sorulacaktır. Darimi 1 Taksim 135. Kullar arası ve hukuksal anlamda emanet, bu tanrısal ve kozmik emanetin ve ona ilişkin şuurun uzantılarıdır. Bu yüzdendir ki İslam peygamberi bu uzantıların ısrarla korunmasını istemiş ve emanete riayeti olmayanın imanı da yoktur demiştir. Şunu da hatırlatalım ki Allah elçisi Hazreti Peygamber'in dostları ve düşmanları tarafından ortaklaşa kullanılan bir isim sıfatı da emindir. Bu, emanete riayet eden güvenli kişi anlamındadır.